Evet, 2022 yılının ilk konuşması, Bilim Akademisi'nin düzenlediği ilk konuşma bugün Sayın Profesör Doktor Tamer Önder tarafından gerçekleşecek. Önce kısa bir özgeçmişinden bahsetmek istiyorum Tamer Hoca'nın. Kendisi 2002 yılında Cornell Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında lisans derecesi. 2008'de de Massachusetts Institute of Technology'den doktora derecesi aldı. Konusu da kanser metastasının moleküler mekanizmalarıydı. 2008-2012 yıllarında Harvard Üniversitesi ve ona bağlı Children's Hospital'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2012'den itibaren de Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kısaca güncel çalışmaları, buluşları ve yayın bilgileri, ödülleriyle ilgili gene bir bilgi vermek istiyorum. Esas olarak kök hücre oluşumunun moleküler mekanizmalarının incelenmesi ve kişiye özgü kök hücre üretimi ve bunun genetik hastalıklarla ilişkisi ve modellenmesi konusunda çalışmaktadır. Yine bazı nadir genetik hastalıkların kök hücre temelli olarak modellenmesi üzerinde çalışmaktadır. Ve daha önce yaptığı kök hücre üretiminin verim ve güvenilirliğini artıracak yeni kimyasal moleküller geliştirilmesi konusunda da hem uluslararası hem ulusal bir takım kuruluşlardan destek almıştır. Tamer Önder'in 33 makalesi ve 3 uluslararası patenti mevcuttur. Çalışmaları Science, Cell, Nature Chemical Biology gibi çok saygın dergilerde yayınlanmış olup bunlara bugün itibariyle 8 binin üzerinde atıf yapılmıştır. Tamer Önder Bilim Akademisi'nin asli bir üyesidir ve 2018'de Aziz Sancar Teşvik Ödülü'ne, 2019'da İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tarafından verilen Bilim Madalyası'na, yine 2019'da Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü'ne, 2020'de de TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür. Gördüğünüz gibi son derece parlak bir bilim insanı olan Tamer Önder'e şimdi söz vermek istiyorum ve çok ilginç olan konuşmasını dinlemek için heyecanlıyım.
Çok teşekkür ederim Nesin Hocam. Hepinize merhabalar dinleyenlere. Ben şimdi sunumu paylaşayım. Görebiliyorsunuz değil mi?
Evet, görüldü.
Tamam. Evet, hani tekrardan merhaba. Bugün hücrelerin yeniden programlanması konusu üzerinde konuşacağım. Bizim laboratuvarda yaptığımız çalışmaların merkezinde olan bir konu. İsmini de moleküler genetik simya koydum. Simyan da ilgili ne demek istediğini de birazdan anlatmaya çalışacağım. Ama genel olarak yapmak istediğimiz şey şu ya da yaptığımız şey şu. Herhangi bir kişiden yani sizden benden çok kolay elde edilebilen bir hücre tipi alıp mesela bu bir deri hücresi olabilir. Yani küçük bir biyopsiden bir ben aldırma operasyonunun arta kalanı hücrelerden mesela. Bu hücreleri alıp bunları kök hücre haline dönüştürmek istiyoruz. Dönüştürüyoruz daha doğrusu. Ve bu kök hücreler pluripotent kök hücre dediğimiz bir hücre tipi. Bunların özelliği de daha sonra bu hücreleri herhangi bir farklı hücre tipine dönüştürebiliyoruz. Şimdi bu deri hücresini pluripotent kök hücre yapma işlemine yeniden programlama deniyor. Çünkü deri hücresini sanki eski böyle embriyonik haline getirmek gibi düşünebiliriz. Daha sonra oluşturduğumuz pluripotent kök hücrelerden de laboratuvar ortamında istediğimiz hücreyi elde edebiliyoruz. Mesela burada örnekte bir motor nöron yani sinir hücresi koydum. Bu bizim laboratuvarda yaptığımız bir hücre tipi. Bu sürece de farklılaşma deniyor. Yani bir deri hücresini yeniden programlayıp kök hücre yapıyoruz. Sonra da kök hücreyi farklılaştırıp istediğimiz hücre tipini elde ediyoruz. Şimdi bu niye önemli? Şunun için önemli. Çünkü pek çok hastalıkta aslında hücreler bozuluyor. Ve orta vadede pek çok hastalığın özellikle dejeneratif hastalıkların tedavisinde hücrelerin sağlıklı hücrelerin geriye konmasıyla insana tedavilerin yapılabileceği düşünülüyor. Bunlara hücresel tedaviler deniyor. Mesela örneğin kalp krizinde kalp kası ölüyor. Yani bu kalp krizini insana kalp kası hücresi naklederek tedavi edebilir miyiz? Ya da tip 1 diyabette pankreasımızda bulunan insülin salgılayan hücreler ölüyor. Bu hücreleri geri koyarak kişileri tedavi edebiliriz. Ya da Parkinson hastalığında dopamin salgılayan nöronlar beynimizde ölüyor. Bunları geri koyarak bir tedavi yöntemi olabilir. Fakat tabii geri konulacak olan hücrelerin o kişiyle genetik olarak uyuşması gerekiyor. Yani nasıl organ transplantasyonunda bağışıklık sisteminin uyumlu olması gerekiyorsa, bu hücresel tedavilerde de uyum olması gerekiyor. Dolayısıyla bu tedavilerde kullanacağımız hücreleri kişiye özgü olarak üretmemiz lazım. Fakat kişiye özgü olarak biz hani bir sinir hücresi üretmemiz normalde mümkün değil. Ama başka bir hücreyi alıp yeniden programlayarak kök hücre haline getirdikten sonra bunları üretebiliriz. Ve ürettiğimiz hücrelerde baştan deri hücresini aldığımız hücrenin tam genetik yapısına sahip olacağı için birebir uyumlu olacak. Dolayısıyla yani bir çok basit bir hücreyi alıyoruz ve kök hücreye dönüştürüyoruz. Çok değerli bir hücreye dönüştürüyoruz. Buradan geliyor aslında başlığımdaki simya kelimesi de. Çünkü orta çağlarda da, hatta belki daha öncesinde de biliyorsunuz, insanlar değersiz metalleri işte bir takım işlemlerden geçirerek değerli metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlar. İşte çok uzun süre sürmüş bu olay. 1700'lere, 1800'lere kadar. Burada bir simyageri görüyoruz. Bir resim bu. Fakat tabii bunu başaramamışlar. Bu hiçbir zaman olmamış. Çünkü bu bilimsel bir yöntem izleyerek yapılan bir şey değilmiş. Fakat işte belki bir proto kimya olarak günümüze ulaşmış bir kısmı. Fakat biz laboratuvarda yine de çok değerli olmayan, yani çok işimize yaramayacak bir hücre tipini altın kadar değerli kök hücreye dönüştürebiliyoruz. Bunu yaparken de tabii işte böyle değişik taşlar, işte alev falan kullanmıyoruz. Daha çok moleküler genetik yöntemler kullanıyoruz. DNA'lar, işte vektörler, virüsler kullanarak bu değişimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da biraz evvel çektim. Benim master öğrencim Alperen şu an bir yan odada çalışıyordu. O da modern bir moleküler biyolog. Peki, şimdi bunu yapabiliyoruz çünkü gelişimsel süreçleri biliyoruz ve moleküler genetik değişiklikleri de kendimiz mühendislik yaklaşımıyla geliştirebiliyoruz. Peki nasıl oluyor? Nasıl yeniden programlayabiliyoruz hücreleri? Yani bir hücre nasıl kimliğini kaybedip tamamen farklı bir hücreye dönüşüyor? Bunu anlamak için aslında ilk başta gelişimi biraz anlamak gerekiyor. Gelişim dediğim şey, yani bir tek bir hücreden işte fertilizasyon, döllenme sonrası oluşan bir yumurtadan nasıl trilyonlarca hücre meydana geliyor, bir insanı oluşturuyor, bir organizmayı oluşturuyor ve bu organizmada da 200'den fazla farklı hücre tipi var. Bu nasıl oluyor? Bunu anlarsak ancak bunun geri dönüşümünü anlayabiliriz ya da yeniden programlamayı anlayabiliriz. Dediğim gibi yani hücre tipleri çok farklı organizmalarda. Burada birkaç tanesinin örneğini koydum. İşte bir nöron görüyorsunuz. Duymamızı sağlayan kulağımızın içinde olan hücreler. Fotoreseptörler, gözümüzdeki al yuvarlar, sperm hücresi, hepsi çok çok farklı. Hem morfolojik olarak farklı, yani yapısal olarak farklı, işlevleri çok farklı. Nasıl oluyor bu gelişim, nasıl ilerliyor da bunları oluşturabiliyor hücre? Bildiğiniz, yani hepimiz biliyoruz tabii ki, gelişim döllenmeyle başlıyor. Bu oluşan ilk hücreye biz zigot diyoruz. Sonra bu zigot bölünüyor. 2 hücre oluyor, 4 hücre oluyor, 8 hücre oluyor. Burada fark ederseniz bu hücrelerin hepsi birbirine benziyor bu aşamada. Yani hiçbirisi birbirinden farklı görünmüyor. Hatta model organizmalarda bunlardan bir tanesini alıp kendi başına büyüttüklerinde tam bir organizma oluşturabileceğini görmüşler. Yaklaşık 4. 5. günde gelişimin hücreler bir küre oluşturuyorlar. Buna blastokist deniyor. Ve burada ilk farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Normalde bu blastokist, yani embriyonun en erken dönemi bu. Rahme implante olup gelişimini devam ettiriyor. Şimdi bu blastokiste biraz daha yakından bakalım istiyorum. Bunun bir referans olması amacıyla bunu koydum. Bunun boyutu bir madeni paradaki Atatürk şeyinin burnu kadar diye düşünebiliriz. Çok küçük bir şey yani bu. 100-200 hücre var bu aşamada. Fakat burada gördüğünüz gibi hücreler biraz farklı birbirlerinden. Bu yapının içi boş, su dolu. Dışında hücreler var. Bir de içinde kümelenmiş hücreler var. Dışındaki hücrelerden embriyonun ilerleyen zamanlarında plasenta oluşacak. İçindeki hücrelerden ise embriyonun tamamı oluşacak. Yani bu içeride kümelenmiş 50 hücreden o embriyonun beyni oluşacak, kalbi oluşacak, karaciğeri oluşacak, kan sistemi oluşacak. Hepsi bu hücrelerden gelecek. Dolayısıyla bu hücreler çok yetenekli hücreler. Her türlü hücreyi oluşturabilen hücreler. Öyle ki biz bu blastokist aşamasındaki, yani döllenmeden 4-5 gün sonraki oluşan embriyonun iç hücreleri alıp bir tabağa koyarsak bunlardan embriyonik kök hücre elde edebiliyoruz. Bu tabii ilk önce farede yapıldı. Fare modelinde bu oluşturuldu ama şimdi bundan yaklaşık 20 seneden daha fazla öncesinde insanda da yapıldı. Embriyonik kök hücreler tabakta, yani laboratuvarda büyütülebilen bir hücre tipi. Embriyodan geliyorlar ve embriyonun her türlü hücresini oluşturabildikleri için tabakta da bu kabiliyetlerini devam ettiriyorlar. Yani biz de bunlara laboratuvar şartlarında farklı sinyaller vererek, üzerlerine farklı proteinler koyarak bunları farklı hücrelere dönüştürebiliyoruz, farklılaştırabiliyoruz. İşte nöron yapabiliyoruz bunlardan, kardiyomiyosit yani kasılan kalp kası yapabiliyoruz, retina hücresi yapılabiliyor, her türlü şey yapılabiliyor. Hepsinin farklı algoritması, farklı bir şey var. Tabii embriyonik kök hücre elde ettiğimiz zaman ne oluyor? O embriyoyu bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla normal gelişimine devam edemiyor. Normal gelişimine devam ettiği normalde aslında tabii ki işte implant olacak, plasenta oluşacak, fetüs oluşacak ve sonra yetişkin birisi olacak. Şimdi burada embriyonik gelişimin daha sonraki aşamalarında bu özel kök hücreler kalmıyor artık. Her farklı dokunun kendi kök hücresi kalıyor. İşte mesela işte kanımızdaki kemik iliğindeki hücreler kök hücreler oluyor. Ya da bağırsağımızda kök hücreler oluyor. Ama bunlar, bu daha özelleşmiş kök hücreler sadece o dokuyu oluşturabiliyorlar. Yani bir kan sisteminin kök hücresi bir nöron oluşturamıyor. Ya da işte bir karaciğer hücresi oluşturamıyor. Dolayısıyla hani o zigot her şeyi oluşturabiliyor. Yani ilk baştaki hücre. Ondan sonra oluşan embriyonik kök hücreler, o iç hücreler sadece embriyoyu oluşturabiliyorlar. Embriyodaki hücre tiplerini. Sonra gittikçe yavaş yavaş bu kısıtlanmaya başlıyor. İşte belki beyni oluşturan nöral sistemsel dediğimiz nöral kök hücreler oluyor. Ondan sonra nöronlara farklılaşıyor ve artık nöronlar başka bir hücreye dönüşemiyorlar. Bu gelişimsel süreç içerisinde yani hücrelerin potansiyelleri, potansiyel olarak oluşturabileceği hücrelerin sayısı azalıyor. Bu düşünceyi ya da bu konsepti şöyle görselleştirmiş 1960'larda Conrad Waddington adında bir İngiliz biyoloğu. Gelişimi bir topun bir tepeden yuvarlanması gibi düşünmüş. Top tepenin en üstündeyken potansiyel enerjisi en yüksek ve gelişimle beraber aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Yuvarlanırken farklı vadileri seçebiliyor. Fakat bir vadiye girdikten sonra, yani bir dokuyu oluşturmaya başladığı zaman o vadinin sonuna kadar yuvarlanması gerekiyor. Farklı başka bir vadiye geçemiyor. Ve gittikçe seçebileceği yolların sayısı azalıyor. Ve en sonunda vadinin dibinde duruyor. En başta döllenmeden sonra en yüksek potansiyele sahipler. Sonra işte sadece embriyoyu oluşturabilen hücreler oluşuyor. Ya da sadece daha da ileriki zamanlarda sadece diyelim ki işte kan hücrelerini oluşturabilen hücreler oluyor. Peki pardon. Peki o zaman nasıl biz bu şey hep tek yönlü mü? Yani bu gelişimsel süreç tek yönlü mü? Yoksa bunu geri çevirebiliyor muyuz? Yani tamamen farklılaşmış bir hücreyi alıp mesela bir sinir hücresini alıp daha eski bir haline, daha nasıl diyeyim, potansiyeli yüksek, daha embriyonik bir hale dönüştürebiliyor muyuz? Ya da bir hücre tipini alıp başka bir hücreye dönüştürebiliyor muyuz? Mesela işte bir bağırsak hücresinin bir kıkırdak hücresine dönüştürebiliyor muyuz? Normal şartlar altında hayır. Yani bir hücre farklılaşmasını tamamladığı zaman, ben işte sinir hücresi oldum dediği zaman başka bir hücreye dönüşemiyor ya da geriye dönemiyor. Bunun için hücrenin ve organizmanın mekanizmaları var. Dediğim gibi farklı hücre tipleri var. Hepsi kendi kimliğini koruyabiliyor. Normal şartlar altında hiçbirisi başka bir şeye dönüşemiyor. İşte bunun nedeninden biraz bahsetmek istiyorum ilk önce. Ki bunun nedenini anlayabilirsek farklı bir hücreye dönüştürmeyi becerebiliriz ya da başarabiliriz. Neden bir hücreler kendi kimliklerini koruyorlar? Ya da nasıl birbirlerinden farklılar ve nasıl bu farklılıkları koruyorlar? Şimdi biliyoruz ki biz bütün farklı hücre tiplerinde bir insanda ya da herhangi bir organizmada farklı hücre tiplerindeki DNA dizisi aynı. Yani bizim bir nöronumuzla bir karaciğer hücresimizi karşılaştırdığımızda, yani çekirdeğindeki DNA'nın dizisini çıkardığımızda dizilerinin arasında hiçbir fark yok. Biliyorsunuz DNA'da kimyasal bazlar var. Bunları harflerle biz adlandırıyoruz. A, T, C, G diye. Bu A, T, C, G'nin dizilimi arasında hiçbir fark yok. Bu insan genomunun basılmış hali. Yaklaşık 3 milyar harften oluşuyor insan genomu. Bu 3 milyar harf farklı hücre tiplerinde hepsinde aynı. Fakat farklı olan bu 3 milyar harfin nasıl okunduğu ya da hangi kısımların okunduğu. Yani farklı hücrelerde farklı genler, bu kodun belirli yerleri farklı genler aktif oluyor. Mesela burada bir gen var. Tabii bu genin ne olduğunu böyle bu şekilde anlamak mümkün değil. Sadece ATCG dizisinden oluşuyor gibi gözüküyor ama tabii bunun proteine çevrilmiş halini biz biliyoruz. Bu mesela işte hemoglobin molekülünün, oksijen taşıyan proteinin bir zincirini oluşturan gen. Peki her hücre tipinde dizi aynı fakat aktive olan genler farklı. Mesela bunu daha da basit olarak şöyle düşünebiliriz. 20 bin tane genimiz var yaklaşık olarak. Her hücre tipinde bu 20 genin aynısından var. Fakat her hücre tipinde o 20 genin hepsi aktif değil. Mesela burada bir nöron düşünelim, bir kalp kası düşünelim, bir de işte bağırsak hücresi düşünelim. Hepsinde aynı genler var DNA'larında fakat bir numaralı gen işte hepsinde aktif protein yapıyor. Ama iki sadece nöron ve bağırsakta mevcut aktif olarak. 5 ile 4 de nöron ve kalp kasında aktif. Yani bu ne demek oluyor? Bazı genler tüm hücrelerde aktif. Bunlar ne genleri? İşte bunlar mesela en temel işte enerji metabolizmasını sağlayan genler. Yani bunlara İngilizce'de housekeeping gen deniyor. İşte yani devamını sağlamak için. Bir de o hücre tipine özelleşmiş genler var. Mesela 5 numaralı gen sadece nöronlarda aktif. Bu bir nöron geni yani. Şimdi hangi hücre tipinde hangi genin aktif olduğunu bilirsek o zaman işte hücrelerin kimliğini değiştirmek konusunda önemli bilgi edinmiş oluyoruz. Bir başka şey de, başka önemli bir nokta da, bir hücre işte bir gen koleksiyonunu aktive ettiği zaman onu aktive etmeye devam ediyor. Yani hücre bölünse bile başka bir hücreye dönüşmüyor. Bunu da sağlayan bazı mekanizmalar var. Bunlardan en önemlisi epigenetik mekanizma dediğimiz şey. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Bu epigenetik mekanizma da şu. Epigenetik şu demek, yani genetiğin üzerinde demek. Yani DNA dizisinin üzerinde bir durum. Üzerinde derken ondan bağımsız olarak hücreyi etkileyen bir mekanizma. Şimdi kromozomlarımız var, DNA burada bulunuyor. Fakat DNA'yı paketlemek gerekiyor. Çünkü işte 3 6 milyar tane harf var bütün kromozomlarda toplamda. Kimyasal olarak bu iki bazın arasında, yani bu iki harfin arasında işte 3,4 angstrom var. Bunları çarptığım zaman toplam DNA'nın uzunluğu aslında 2 metre falan. Ama hücrenin boyutu 10 mikrometre. Yani o çok çok daha küçük. Dolayısıyla bu DNA'yı böyle olduğu gibi bırakamaz hücre. Bunu paketlemesi gerekiyor. Bunu paketlerken bir ipi bobine sarar gibi DNA'yı histon denen proteinin etrafına sarıyor. Daha sonra bu sardığı bobinleri de kendi tekrar tekrar sarıyor ve böylece paketliyor DNA'yı. Bu elektron mikroskobunda bunlar çok güzel görünüyorlar. Böyle ipe dizilmiş boncuklar gibi. Bu şunun için önemli. Bazı DNA bölgeleri çok sıkı sarılıyor ve çok kompakt oluyor. Bazı kromozomal bölgelerde o kadar kompakt olmuyor. Daha böyle aralarında daha fazla rahat bir şey oluşuyor, bir yer oluyor. Bunu yine elektron mikroskobunda görülebiliyor. Çok sıkı paketlendiği yerleri heterokromatin diyoruz biz. Burada siyah elektron dense bir şekilde görünüyor. DNA'nın çok sıkı paketlenmediği, daha relaxed olduğu, daha rahat olduğu bir yerlerde eukromatin deniyor. Onlar da elektron zayıf gözüküyor. Peki bunu, yani bu kromozomlardaki DNA'nın nasıl paketlendiğini ne regüle ediyor? Şunun için önemli. Çünkü bir gen neredeyse onun aktivitesini etkiliyor. Şimdi biraz daha bu histon moleküllerinden bahsetmem lazım. Dedik ya, histonlar bir proteinler, DNA bobin gibi bunların etrafına sarılıyor. Yaklaşık iki tur atıyor DNA bunların etrafında, her birinin etrafında. Bir de ilginç olarak bu histon proteinlerinin kuyrukları var. Kuyrukları da bu yapıdan dışarı çıkıyorlar böyle. Önemli olan bir şey var. Bu da bu kuyruklar farklı proteinler, farklı enzimler tarafından modifiye edilebiliyor. Kimyasal modifikasyonlara tabi olabiliyorlar. Ve bu kimyasal modifikasyonlar o bölgedeki histonların birbirleriyle ve DNA ile etkileşimini değiştiriyor. Şöyle ki, mesela asetilasyon diye bir modifikasyon var. Yani bir kimyasal grup olarak asetil grubu eklenebiliyor histonların üzerine. Bu yapıldığı zaman oradaki DNA daha sık, daha böyle açık bir şekilde duruyor. Yani sıkı paketlenemiyor. Ve dolayısıyla buradaki genler daha aktif olabiliyor. Çünkü paketlendiği zaman çok sıkı genler aktive olamıyor. Bunun karşısında da başka modifikasyonlar var. Mesela metilasyon, metil ekleniyor histon moleküllerine. Bu metillemeler de çok sıkı paketlenmesi nedeni olabiliyor kromozomların. Eğer bir gen, bir DNA dizisi o bölgelerde ise o zaman inaktif oluyor. İşte bu şekilde bunlara epigenetik mekanizmalar diyoruz. Çünkü DNA'nın kendi dizisinde bir farklılık olmuyor. Sadece DNA'nın paketlenmesi biraz değişiyor. Ve bir hücre eğer bir geni aktif değilse, yani ihtiyacı yoksa mesela, onu bu şekilde sıkı paketliyor. Eğer bir geni aktifse hücrenin içerisinde, onu sıkı paketlemiyor. Açık oluyor o bölge. Yani bir nörona özel bir gen var diyelim. O nörona özel gen hücreler içerisinde açık durumda, sıkı paketlenmemiş durumda. Peki şimdi buraya geri dönersek, yani bu gelişimsel süreç içerisinde ne demiştim? Hücrelerin gittikçe potansiyelleri azalıyor, oluşturabilecekleri hücre tipleri azalıyor. Ama bunların hepsi genetik bir değişiklikle olmuyor. Yani bu hücrelerin dizilerin hepsi aynı. Fakat epigenetik farklılıklar oluyor. Yani genler kapanıyor, açılıyor. Peki, sorduğum soruya geri dönecek olursak, bir farklılaşmış hücreyi alıp daha erken bir evresine gelişimini döndürebiliyor muyuz? Şimdi bunun cevabı aslında çok uzun seneler evvel verildi. 1960'larda yapılan bir deney mesela bu. Farklılaşmış bir çekirdeği, hücrenin çekirdeğini yani DNA'sını alıp bir kendi çekirdeği içinden çıkarılmış bir yumurtanın içine koyuldu. Bu sayede farklılaşmış çekirdekten gelen DNA'nın aslında tamamen yeni bir organizma üretebildiğini görüldü. Bu John Gurdon'un 1960'larda yaptığı meşhur bir deney. Bu şunu demek, şunu da gösterdi. Yumurtanın içinde bazı faktörler var. Koyulan çekirdeği, yani farklılaşmış bile olsa hücre, o çekirdeği yeniden programlayabiliyor ve tam böyle bir zigottaki gibi en erken döneme dönüştürebiliyor ki oradan yeni bir, tamamen yeni bir organizma oluşabiliyor. Buna klonlama da deniyor. Klonunu oluşturmuş oluyor böyle bu şekilde. Bu çok önemli deneylerden dolayı Nobel ödülünü almıştı 2012 yılında John Gurdon. Bir de komik bir anısı var. John Gurdon biyoloji hocası burada bir not yazmış kendisine. Burada okuyabilirsiniz. Diyor ki çok kötü bir öğrenci, kesinlikle bilime ve biyolojiye girmemeli diyor. Kendisi de konuşmalarında bunu hep söylüyor. Dolayısıyla bazen işte yani öğretmenler de tam herkesin potansiyelini doğru anlayamayabiliyor. Tabii bu kurbağada yapılmış bir deneydi. Fakat bunun benzeri deneyler daha sonra memelilerde de yapıldı. Belki duymuşsunuzdur. Dolly adında bir koyun klonlanmıştı. Yine aynı şey burada da, aynı konsept. Yani farklılaşmış bir hücreyi, mesela burada da bir sanıyorum meme dokusundan alınan bir hücreydi. Onun çekirdeği bir yumurtanın içine naklediliyor ve o şekilde bir yeniden programlama oluyor. Yani çekirdek yeniden programlanıyor ve ilk önce blastokisti oluşturuyor. Sonra bu blastokist aktarıldı başka bir hayvana ve orada gelişini tamamlayıp Dolly doğdu. Bir klon yaratıldı. Fakat klon yaratılmadan önce eğer bu blastokist tabağa konsaydı oradan embriyonik kök hücreleri elde edilebilirdi. Dolayısıyla embriyonik kök hücreleri elde etmenin bir yolu da klonlama yolu. Yani mesela benim embriyonik kök hücremi elde etmek için bu yöntem kullanılabilir ya da herhangi birimizin. Ama şundan dolayı pek mümkün değil. Burada yumurtaya ihtiyaç var. Yani kendi çekirdeği çıkarılmış bir yumurtaya ihtiyaç var. Bu yani hem etik açıdan hem de aslında pratik açıdan pek mümkün olmayan bir şey. Ama insanda yapıldı, birkaç örneği var. Yani bu deneyler şunu gösteriyor aslında. Hücreler farklılaştıkları zaman, potansiyellerini kaybettikleri zaman aslında DNA'larından bir şey değişmiyor. Hala o kabiliyete sahipler ama bunları yeniden programlayacak bir faktörler lazım. Mesela bu yumurtanın içinde bu faktörler var ve hala bugüne kadar tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz. Ama acaba aynı bu faktörleri nasıl bulabiliriz diye bir soru çıktı. Bu sorunun cevabı da aslında Japon araştırmacı Shinya Yamanaka tarafından verildi. O yumurta kullanmak yerine yeniden programlamak için şöyle bir mantık yürüttü. Madem her hücreye özgü genler var, bizim yapmak istediğimiz mesela hücre nedir? Diyelim ki embriyonik kök hücre, pluripotent kök hücre. Oradaki önemli genleri bulalım. Onların bir listesini çıkardı. Sonra bunları, bu önemli embriyonik kök hücre genlerini farklı bir hücreye, işte farklılaşmış bir deri hücresine aktararsak, onları orada aktive etsek ne olur sorusunun cevabı aslında. İşte bu aktarım yaptığı zaman, yani bu 24 tane ilk önce faktör belirliyor. Embriyonik kök hücrelerde yüksek miktarda aktif olan genlerden. Bunların kombinasyonunu deneyerek 4 faktör buluyor. Bunların ismi OCT4, SOX2, KLF4 ve MYC genleri. OCKM dediğimiz, bu şu anda Yamanaka faktörü olarak da bilinen. Bu 4 geni, normalde bunlar deri hücresinde aktif olmayan genler. Deri hücrelerini aktarırsa, yeniden programlamayı yapabiliyoruz. Bu o kadar yani kuvvetli ve nasıl diyeyim yani tekrarlanabilir bir şey ki işte 2006 yılında bu keşif yapıldı. 2012 yılında Nobel ödülü aldı. Yani 6 sene içerisinde çok çok hızlı bir şekilde ve dünyanın her yerinde kullanılan bir yöntem şu anda. Biz de kullanıyoruz laboratuvarda. Şimdi burada Ne oluyor? Deri hücresi alıyoruz. 4 tane bu Yamanaka'nın faktörünü bir şekilde bunları aktarmamız gerekiyor. Bunları biz yaparken daha çok virüsler kullanarak aktarıyoruz. Virüslerin içine paketleyerek bu genleri aktarıyoruz. Ama bu tek yol değil. Mesela bu işte belki çoğumuzun duyduğu mRNA teknolojisi kullanarak da bu yapılır. İşte BioNTech'in aşı teknolojisi gibi. Yani orada aşılarda işte spike proteini veriliyor. Burada biz işte OSKM'yi verirsek aynı şekilde de yeniden programlama yapabiliyoruz. Bu böyle birkaç hafta süren bir süreç. Burada hücrelerin görünüşü farkındaysanız değişiyor yavaş yavaş ve böyle tek tek deri hücresinden böyle beraber büyüyen koloni şeklinde büyüdü dediğimiz hücre oluşuyor. Peki bunlar hakikaten pluripotent mi? Yani bunlar hakikaten embriyonik kök hücre gibi mi? Hani bunu nasıl biz anlıyoruz ya da nasıl bunu kendimize kanıtlayabiliriz? Pluripotent kök hücrenin en önemli özelliği farklı hücre tiplerine dönüşebilme. Dolayısıyla bunları test edebiliriz. Mesela burada bizim yaptığımız bir deney, benim öğrencim Ataberk Demir'in yaptığı bir deney. Burada işte bir kişiden alınmış deri hücrelerini kök hücre haline getirdik. Daha sonra farklı adım adım farklı protokoller uygulayarak bunları işte motor nörona dönüştürdük. Buradaki adımlar da şöyle aslında. Nasıl gelişimde embriyonik hücreler belirli sinyallerle sinir hücrelerine dönüşüyorsa biz o sinyalleri mimik ederek, yani o sinyalleri biraz taklit ederek pluripotent kök hücreleri sinir hücresine dönüştürebiliyoruz. Burada işte bu işte çok güzel aksonları olan hücreler oluşturabiliyoruz. Bir başka çalışmamızda yine bu kök hücreleri karaciğer hücresine dönüştürmüştük. Hatta karaciğer organoidi dediğimiz bu üç boyutlu yapılara dönüştürmüştük. Sonuçta bir pluripotent kök hücrenin pluripotent olduğunu anlamak için bunu farklılaştırabildiğini kanıtlamamız gerekiyor. Hatta bu bizim çalışmamız değil ama bu da çok enteresan bir çalışma. Yine aynı tip hücrelerinden beyin organoidi yaptılar. Yani beyin yapısına çok benzeyen, onu taklit eden ve işte böyle artık makroskobik boyuta ulaşan, burada görüyorsunuz, üç boyutlu yapılar. Bunların içinde farklı sinir hücre katmanları bile görülebiliyor. Bu da demek oluyor ki yani bu hücrelerden, pluripotent kök hücrelerden farklı hücre tiplerini elde edebiliyoruz. Peki o zaman bu başta gösterdiğim şemaya geri dönecek olursak, bir kişi var, bir hasta, onun deri hücresini aldık, bu Yamanaka'nın faktörlerini kullanarak yeniden programladık, kök hücre oluşturduk. Sonra da değişik farklılaşma metotları kullanarak bunları o hastanın ihtiyacı olan neyse artık oluşturabiliriz. Peki o zaman niye daha hani bu yöntemler niye daha sık kullanılmıyor klinikte ya da hastanelerde? Çünkü bazı hala çözülmesi gereken bazı sorunları var bu yöntemin. Şöyle ki uzun sürüyor. Yani öyle anında olan bir şey değil yeniden programlama. 1,5-2 ay kadar sürüyor hücrelerin değişmesi. Tabii bazı akut durumlarda bu pek uygun değil. Bir de verimi çok düşük. Yani her hücre, her deri hücresi bu kök hücreye dönüşmüyor. Yaklaşık 1/100.000'de 1 gibi bir oran var. İşte bizim amacımız aslında yapmak istediklerimizden bir tanesi de bu oranı arttırmak. Daha verimli hale getirmek bunu. Bunu yapmanın yolu da aslında bu değişimin moleküler mekanizmasını anlamaktan geçiyor. Yani nasıl oluyor da bu 4 Yamanaka faktörünü verdiğimizde bir hücre tamamen deri hücresi olmasından vazgeçiyor, bırakıyor o kimliğini ve yavaş yavaş böyle her şeye dönüşebilen başka bir hücreye oluşturuyor. Şimdi bu 1/100.000'de 1 dedim, yani verimi çok düşük. Sadece hücrelerin %1/100.000'de 1'i kök hücreye dönüşebiliyor. Bu da şu demek oluyor aslında, bu herhangi bir farklılaşmış hücreye Yamanaka faktörlerini verdiğimizde hücrenin bazı bariyerleri atlaması gerekiyor. Yani her bu bariyerlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani niye sadece bu kadar düşük seviyede yeniden programlanma oluyor? Bunu bilmiyoruz ama bunu araştırıyoruz. Bunu bilmek istiyoruz. Bunu da nasıl yapabiliriz diye düşündük. Şimdi bu bir deney sonucu. Burada iki tane tabak görüyorsunuz. Bir tabak tabak boş gördüğünüz gibi. Yani hiçbir siyah noktacık yok. Öbüründe siyah noktacıklar var. Bu iki tabakta bir kök hücreleri bize anlatan, belirleyen bir antikorla boyanmış durumda. Soldaki tabağa Yamanaka faktörlerini koymamışız. Sağdakilerini koymuşuz. Ve gördüğünüz gibi bu oluşan koloniler, yani hücre kümeleri bize siyah noktacık olarak görünüyor. Bunları sayabiliyoruz. Diyelim ki 100 tane şey var orada. Böyle sayabildiğimiz bir durum olduğu zaman bunu arttırmanın yolu var. Yani ya da en azından bunu bulmanın yolu var. O da şöyle, elimizde deneyebileceğimiz kimyasallar olabilir ya da genetik bazı manipülasyon olabilir. Bu sayıyı nasıl arttırabiliriz aslında soru. Bizim mesela laboratuvarda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, belirli kimyasallar kullanılarak bu Yamanaka'nın orijinal 100 binde bir olan ya da işte binde bir, 10 binde bir olan verimini arttırabilir miyizdi? Peki ama hangi kimyasal inhibitörler? Yani sonuçta milyarlarca molekül var. Hangi birini deneyebiliriz? Bahsetmiştim bu epigenetik mekanizmaları düzenleyen enzimler var diye. İşte genlerin kapanıp açılmasını sağlayan. Biz bunları düzenleyen proteinleri hedef aldık kimyasallarla. Yani işte mesela asetilasyon yapan enzimlerin inhibitörlerini kullanabiliriz ya da metilasyon yapan inhibitörlerini. Bunun nedeni de şu, biliyoruz ki bu yeniden programlanma sırasında genetik bir değişiklik olmuyor ama epigenetik değişiklikler oluyor. Ve bu bariyerler, yani yeniden programlanma bariyerleri de büyük ihtimalle bu mekanizmalarla ilgili. İşte bu 2 sene evvel, hatta şimdi 3 sene yaklaşıyor evvel yaptığımız bir çalışma. Burada bir Oxford Üniversitesi ile beraber bir kimyasal inhibitör koleksiyonunu taradık. Bu kimyasalların çoğu, dediğim gibi, epigenetik proteinleri, enzimleri hedefleyen kimyasallar. Ve şunu sorduk. Düşük olan yeniden programlama kök hücre üretiminin verimini arttırabilir miyiz bu kimyasallarla? Burada bazılarının arttırdığını gördük hakikaten. Bunların içinde yeşille işaretlenenler zaten bilinenlerdi. Dolayısıyla burada yeni bir şey bulmuş olmadık ama en azından bizim sistemimizin çalıştığını görmüş olduk. Ama ilginç olarak bazı daha hiç bilinmeyen yeni sentezlenmiş kimyasallar da vardı bunların içinde. Burada 2 tanesinden bahsedeceğim kısaca. Birisi CBP30, birisi de CBP112. Bunların ikisi de, burada hani kolonileri görebiliyoruz, arttırıyor. Yani daha fazla kök hücre oluşuyor. Bunların ikisi birbirinden farklı moleküller, yani benzer, çok benzer değiller ama ikisi de normalin 3 katına çıkartıyor verimi. Hatta daha evvel bulduğumuz başka kimyasallarla da kombine edebiliyoruz bunları. Bir başka enteresan şey de Yamanaka'nın bulduğu 4 faktörün bazılarını kullanmadan da kök hücre elde edebiliyoruz bu kimyasallarla. Yani burada mesela sadece 2 tane Yamanaka faktörü kullanmışız. OCT4 ve SOX2. Normalde hücreler bu kök hücre kolonisi oluşturamıyorlar sadece 2 tanesi kullandığımızda. Ama bizim bulduğumuz kimyasalları tek başına ya da beraber kullandığımızda oluşturabiliyorlar. Yani bu da güzel bir şey. Çünkü dışarıdan bir gen vererek değil, hücrenin içinde bazı mekanizmaları değiştirerek hücreleri yeniden programlayabildiğimizi gösteriyor. Peki bu iki kimyasal nedir? Bu iki kimyasal P300 diye bir proteini hedefliyor. P300 asetilasyon yapan bir protein. Yani normalde bu histon moleküllerini, histon proteinlerini asetile ederek DNA'nın daha az sıkı paketlenmesine sebep olan ve aktif genlerin olduğu yerlerde bulunan bir enzim. Bu enzimi inhibitörleri var. Farklı inhibitörleri var. Bu bizim bulduğumuz enzimin belirli bir kesimine bağlanan bir inhibitör. Şimdi dolayısıyla şunu düşündük o zaman. Normalde P300 asetilasyon yapıyor. DNA daha az sıkı paketleniyor. Dolayısıyla hani aktif aktif olan genlerle ilgili bu. Biz bu proteini blokladığımızda kimyasallarla DNA'nın yapısında ne oluyor? Daha mı sıkı paketleniyor ya da daha yani nasıl değişiklikler oluyor? Bunu da anlamanın birkaç yolu var. Bir tanesinden kısaca bahsedeceğim. ATAC-seq diye bir yöntem var. Burada DNA'daki açık ve kapalı yerleri tayin edebiliyoruz. Bunun için de üzerinde DNA barkodları olan transpozazlar kullanılıyor. Hücreye bunlar verilip nereye transpozaz dediğimiz şey DNA'ya böyle eklemlenen bir yapı. Eğer DNA çok sıkı paketliyse bu transpozaz oraya giremiyor. Ama daha açıksa oradaki kromatin yapısı oraya girebiliyor. Dolayısıyla girdiği zaman o şurada kırmızıyla görülen DNA'ları oraya ekliyor. Biz onları daha sonra dizileme yaparak anlayabiliyoruz. Sonuç itibariyle şunu gördük. Mesela burada bir gen var. Bu bir PRX1 diye bir gen. Daha çok fibroblastların kimliğiyle ilgili olan bir gen. Bu gen de biz inhibitörümüzü koyduğumuz zaman kromatin kapanıyor. Yani transpozaz oralara giremiyor daha fazla. Yani açık olan bir yer kapanıyor. Dolayısıyla P300'ü inhibitörünü kullandığımızda o kromatinin daha sıkı paketlenmesini sağlıyoruz. Yani bu bize şöyle bir modele götürdü. Çok detayına girmeyeceğim ama normalde fibroblastların kendi genleri var aktif olan. P300 gibi histon asetilasyonu yapan faktörlerde bunların açık durmasını sağlıyor. Yani kendi fibroblastların kendi kimliğini korumalarına destek oluyor. Bu asetilasyonu yapan enzimi blokladığımız zaman fibroblastın kendi genleri biraz daha sıkı paketleniyor. Dolayısıyla hücre kendi kimliğini kaybedip kök hücreye dönüşebiliyor. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu aslında. Hani bir hastadan ya da bir kişiden Yamanaka faktörleri kullanarak kök hücre elde ederken normalde yani geleneksel olarak kullanılan işte virüslerle ya da başka genetik manipülasyonlarla değil de bazı kimyasallarla bizim ve başka grupların bulduğu kimyasallardan bir kokteyl yaparak bu hücrenin üzerine koyup onları yeniden programlamak. Bu şekilde oluşturacağımız kök hücrelerin daha potansiyel olarak daha güvenli olabileceğini düşünüyoruz. Bilmiyoruz ama aslında tam olarak. Ama belki klinikteki kullanımı daha kolaylaştırabiliriz. Verimi arttırabiliriz en azından diye düşünüyoruz. Konuşmamız sona erdirirken yine bir resimle bitireyim istedim. Bu yine bir Rönesans resmi. İsmi Gençlik Çeşmesi. Burada dikkat ederseniz sol taraftan geldi yaşlı ve böyle hasta insanlar geliyor. Bu Gençlik Çeşmesi içerisinde yıkanıyorlar ve gençleşmiş hastalıklarından kurtulmuş olarak çıkıyorlar. İşte bu kök hücreler ve yeniden programlama da böyle düşünülüyor. En azından böyle hayal ediliyor. Tabii tam olarak bunu gerçekleştirecek mi bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki bu hücreleri kullanarak özellikle Japonya'da pek çok klinik araştırma yapılıyor. Özellikle işte Parkinson hastalığı ve bazı yaşa bağlı gelişen göz hastalıklarında bu pluripotent kök hücrelerden elde edilen hücrelerin nakledilmesi söz konusu. Bunun daha da ileride yaygınlaşması bekleniyor. Son olarak bahsettiğim konularda çalışan, benim laboratuvarımda çalışan öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Kenan, Gülben, Ata, onların çalışmalarından bahsettim. Tabii bu kök hücre çalışmaları oldukça hani ileri ve masraflı çalışmalar. Onun için fon sağlayıcı kuruluşlara da teşekkür etmek istiyorum. Özellikle işte TÜBİTAK, EMBO ve işte bizim laboratuvarımız Kuttam'da. Onlardan da oldukça destek aldık. Konuşmam bu kadar. Umarım sorularınız vardır. Memnuniyetle yanıtlamak isterim.
Tamer Hocam, aşağı yukarı bir 7-8 tane soru var. Siz de okuyabilirsiniz. Tek de var. İsterseniz tamam. Ben okuyayım.
Nasıl? Yo, ben okuyabilirim.
Tamam.
Birinci sorudan başlayayım. Neden vücutta var olan pluripotent hücreler kullanılmıyor da yerine fibroblast kullanılıyor? Bu değişim sırasında kanser hücreleri oluşabilir mi? Şöyle, vücutta pluripotent hücre yok aslında, artık yok. Yani işte bu embriyonun erken döneminde vardı ama şu anda yok. Dolayısıyla biz bunları başka hücrelerden üretmek durumundayız ya da bir şekilde işte hücreleri yeniden programlamak durumundayız. Fibroblast kullanmamız nedeni de çok kolay erişebilir bir hücre tipi olması. Ama mesela periferik kandan aldığımız böyle bir 10 mililitrelik kanın içinde elde ettiğimiz hücrelerden de bu hücreleri pluripotent kök hücreler yapabiliyoruz. Bu değişim sırasında kanser hücreleri oluşabilir mi? Bu güzel bir soru, oluşabilir. Bu özellikle yamanak, ondan çok bahsetmedim konuşmamda ama bu yamanaka faktörlerini hücrelere verirken virüsler kullanıyoruz dedim. Çok böyle arada kaldı ama tabii bu virüsler, değişik virüsler var ama kullandığın virüsün çeşidine bağlı olarak hücreleri kansere dönüştürme riski var. Onun için bir amacımız da zaten bu virüsler ya da genler kullanarak değil de bazı kimyasallar ve hücrenin içindeki kendi proteinleri inhibe ederek bu işi yapabilmek. Ayça bir soru sormuş. Hocam yaklaşık 3 sene önce kök hücre biyolojisi dersini almıştım. Ha, bu bir soru değil. Teşekkür ederim Ayça, güzel sözlerin için. Bir başka soru geldi. Olduğunda 4 hücreye kadar hücreler aynı 8 hücreye bölünmeyle farklılaşmaya başlıyor. Bunun nedeniyle yeni bir neden farklılaşma bu aşamada başlıyor? Bunun tam olarak bilinmiyor ama ilk farklılaşma, yani bu işte iç ve dış hücrelerin ayrılması aslında biraz da topolojik ve yerleşmeyle alakalı. Yani biraz şans faktörü de var orada. Dışarıda kalan hücreler başka sinyallere maruz kaldığı için onlar trofektoderm dediğimiz bu plasentaya oluşacak hücrelere daha çok meyilli oluyorlar. İçeride kalanlar o sinyallerden korunmuş oldukları için ya da başka bir yola gidiyorlar. Bir başka soru, serebral palsi ile veya retina ile ilgili bir çalışma var mı? Bizim bir çalışmamız yok ama serebral palsi ile ilgili bilmiyorum açıkçası ama retina ile ilgili pek çok çalışma olduğunu biliyorum. Özellikle Japonya'da dediğim gibi. Başka ülkelerde de olabilir ama en ileriki, klinik açıdan en ileride olan retina. O da sanıyorum bu makula dejenerasyonu hastalığı kapsamında. Fibroblast pluripotent hücreye dönüşürken neden bir nöron geriye dönemiyor? Güzel bir soru. Mesela fibroblast pluripotente dönüşüp tekrar ondan fibroblast yapılabilir mi? Kaç defa yapılıyor? Çok güzel sorular. Aslında fibroblastı ben bir örnek olarak verdim. Nöronu da dönüştürmek mümkün. Daha zor çünkü nöronlar bölünmeyen hücreler. Fibroblastlar bölünüyor. Yani ama nöronu da değiştirmek, dönüştürmek mümkün. Kaç defa bu tekrarla yapılabilir? Yani bir kök hücre yap, onu farklılaştır, tekrar kök hücre yap. En azından 2-3 kere yapılabildiğini biliyoruz. Bilmiyorum ne kadar ama bu döngü devam ettirilebiliyor. Fibroblast hücresinin iPS yapmadan önce bölünme sayısı önemli mi? Telomerleri uzunluğunun iPS teknolojisinde olumlu olumsuz etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bölünme önemli. Bölünmeyen hücrelerden yapmak çok daha zor dediğim gibi. Çünkü bölünme sırasında bu epigenetik, yani konan epigenetik işaretler, bu histonların üzerinde biraz şey olma şansı oluyor bölünürken. Yenilenme şansı oluyor. Dolayısıyla bölünme önemli. Telomerlerin uzunluğuyla ilgili de evet, hücreler yeniden programlanırken, yani iPS hücresine dönüşürken telomerleri de uzuyor. Ve çok kısa olanlar da iyi bölünmediği için kök hücre oluşturamıyor. Şunu da ekleyebilirim. Yani bu pluripotent, mesela normal bir fibroblastın tabağa koyduğum zaman belirli bir ömrü var. Yani işte mesela 10, 15, 20 kere bölünüp duruyor hücreler ya da ölüyorlar. Ama bu pluripotent kök hücreye dönüştükleri zaman sonsuz kere bölünme kabiliyetine sahip oluyorlar. Yani milyarlarca yapabiliyoruz onlardan. Çok değişik bir şey, özellikleri var bu. Son bir soru var sanıyorum Şevval'den. P300 inhibitörlerinden seçip kullanmayı düşündüğünüz reprogramming kokteylinin yamanaka faktörleriyle yapılınca gereken 4 haftalık süreyi kısaltması söz konusu mu? Efficiency arttırmayı bekliyor musunuz? 4 haftayı kısaltıyor, evet. Efficiency'yi de arttırıyor. P300'ün inhibitörlerini kullanmak. Bir soru daha var. Lösemi tedavisinde kullanılabilir mi bu yöntem ve ne zaman? Şöyle ki, çok kısa vadede kullanabileceğini düşünmüyorum ama teorik olarak mümkün. Şöyle ki lösemide hani kemik iliği transplantasyonu, kemik iliği nakliye bir tedavi seçeneği olabilir. Kemik uyuşan kemik iliği bulunması gerekiyor. Uyuşan kemik iliği bulunmadığı zaman ya da kan kök hücresi bulunmadığı zaman bu pluripotent kök hücrelerden kan kök hücresi yapılıp kullanılabilir ama bunun çok daha uzun zamanı var. Çünkü pluripotent kök hücreden kan kök hücresi yapmayı tam olarak bilmiyoruz. Periferik kandan iPS yapmak fibroblasta göre daha mı zordur? Evet, daha zor ama çok çok daha da zor değil aslında. Zoom'da sorular var diye demiş en son birisi ama.
Evet, şeyde.
Ha, evet, chat'te.
Q&A'de var. Bunlar chat'teydi. Şimdi Q&A'de var. Tamam. İşte birinci soru, kanser kök hücrelerini nasıl bloke ederiz?
Demiş. Bu kanser ama kök hücrelerinden farklı bu hücreler ama onun için tam olarak yanıtlamam pek mümkün değil ama kanser kök hücreleri hani kanseri devamını sağlayan kanser dokusunun içinde bulunan hücreler ve farklılaşamayan hücreler aslında çok da fazla. Bu pluripotent kök hücreler normal şartlar altında kanserle alakaları yok. Yani kansere dönüşmeyen hücreler. Aykut Bey'in bir sorusu var. Kök hücreden somatik hücreye geçerken kompakt kromatinin hücre şekillerinin mekaniğine olan etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Güzel bir soru. Aslında pek bilmiyorum. Yani mekanik olarak bilmiyorum. Bu konuda çalışmalar duymuştum ama ne olduklarını bilmiyorum açıkçası. Yani biyofiziki olarak kompakt olup olmaması çekirdeğin nasıl etki yapıyor? Kolay bir soru değil çünkü hücreleri manipüle etmek o bakımdan çok kolay değil. Bir de uzun süren bir süreç olduğu için o süre boyunca bunu yapmak gerekiyor. Evet, bu kadar sanırım. Teşekkür ederim. Başka soru
benim,
var mı?
Benim Tamer Hoca, benim bir iki sorum, daha doğrusu 3-4 tane ben buraya soru koydum. Çünkü çok dikkatli izledim. Çok da yararlandım. Bilmediğim çok şey öğrendim. Hepsini sormayacağım. Genel olarak soracağım. Yani bu anlatılan yöntemlerle ileride veya inşallah yakın gelecekte organ nakli için insanlar işte sıra beklemek veyahut işte birisinin organının ölmesini beklemek yerine laboratuvarda yapılan çalışmalarla işte bozulan ya da işte çalışmayan veya kanser olan işte karaciğerde, beyinde, akciğer gibi organlar laboratuvarda yapılıp insan vücuduna yerleştirilecek mi?
Evet, zor bir soru. Şimdi İlk aşamada en azından daha çok tek hücre tipi yapılabiliyor. Yani şimdi şöyle, daha doğrusu sizin sorunuzda bahsettiğiniz organ naklinde organda birçok hücre tipi var ve onların 3 boyutlu bir şekilde yerleşimi gerekiyor. İşte damarlanması gerekiyor. Biz şu anda daha laboratuvarda tek hücre tipini ayrı ayrı yapabiliyoruz. Ama bunların 3 boyutlu bir araya getirilmesini becerebilirsek, yani ki becerilebilmeyecek bir şey değil. Ya da mesela desterilize böyle scaffoldların içine falan yerleştirilerek. Mümkün ama bence çok yakın vadede değil, kısa vadede tek
tamam,
hücre.
Ben böyle bir makro scale'de düşündüm. Yani siz tamam, şimdi en basit hücreyi alıp ondan kök hücresi üretiyorsunuz. Ondan sonra da işte bunu genelde de deriden alıyorsunuz anladığım kadarıyla, insan deneylerinde deriden alınıyor örneğin. Evet. Bunu gerekli deri hücreleri beyin hücresine dönüşebiliyor veya böbrek hücresine dönüşebiliyor. Bunlar, bu çalışmalar ileride İşte bunları dediğiniz gibi 3 boyutlu modelleyerek organın kendisini oluşturmak mümkün olacak mı diye sorum. Tabii ki haklısınız. Hemen yakın bir gelecekte olma ihtimali zor.
Teorik olarak mümkün ama işte bazı pratik sorunları çözmek gerekiyor onun için.
Tamam.
Yani daha çok daha böyle science fiction, yani böyle bilim kurguya daha kayan şeyler de yapılıyor aslında. Onlardan bahsediyorum ama şimdi bu mesela pluripotent kök hücre yaptığımız zaman onu mesela başka bir hayvanın mesela embriyosunun içine koyup o hayvanda bir tamamıyla bir organ yapmasını sağlamak diye bir şey de var. Yani düşünün, mesela bir domuz embriyosunu içine, o çok erken seviyedeki, çok erken dönemdeki domuz embriyosunun içine insan pluripotent kök hücresi konursa, o insan pluripotent kök hücresi domuz, gelişen domuza hücre sağlayabiliyor. Ve işte mesela çok değişik şeyler yapılabiliyor, yani o yapılabilecek diye düşünüyorum. Yani tamamen mesela bir domuz örneğini vereyim yine. Domuzun kendi genomundaki mesela pankreas yapımını sağlayan geni iptal ediyorsunuz. Domuz normalde kendi pankreasını yapamıyor gelişim sırasında. O tip bir embriyoya, genetiği değiştirmiş embriyoya insan pluripotent kök hücresini koyuyorsunuz. O insan pluripotent kök hücresi pankreas yapabildiği için oluşan organizmadaki pankreasın tümü insan hücrelerinden geliyor. Yani insan pankreası oluşuyor. Ve bunu yapmaya çalışılıyorlar şu anda ki bir şey olsun diye. Organ.
Bir de bir şeyim daha, o çok küçük bir soru. Bu kimyasal veyahut işte farklı moleküller ekleyerek verimi arttırmak veyahut işte DNA'nın sıkı veyahut gevşek sarılmasını sağlamak veyahut işte başka şekilde, yani bir hücrenin içine molekül eklemek hücre yapısını değiştirmiyor mu? Hücrenin karakterini, yani tabiatını daha doğrusu.
Aha, karakterini değiştirebilir. İşte yani karakterini değiştirmek istiyoruz aslında biz, ya da böyle belirli bir şekilde değiştirmek istiyoruz ama istenmeyen bir şekilde değiştirmek istemiyoruz.
Evet, yani mesela aha, asetilasyon. Sonuçta bir kimyasal. Yani orada pH'si da değişiyor.
Doğru, evet.
Asidik ortama dönüşüyor. Yani bir sürü değişim oluyor asetilasyonla. Siz istediğiniz noktaya geliyorsunuz DNA'nın sarılması ile ilgili, ama o arada istenmeyen değişiklikleri kontrol edebiliyor musunuz?
Evet, o da güzel bir soru. Aslında şöyle, tabii biz bu inhibitörleri ya da kimyasalları böyle bu 3-4 haftalık süreç boyunca her zaman kullanmıyoruz. Her zaman şey yapmıyoruz. Sadece bu sürecin belirli kritik neresinde kullanmamız gerektiğini bulduk. Yani ilk mesela 7 gün boyunca. Dolayısıyla ilk 7 günden sonra artık koymuyoruz kimyasalları. Dolayısıyla long term bir şeyi, uzun vadeli bir etkisi olmuyor. Bir de sonunda oluşan hücrelerle, mesela koymadığımızda oluşan hücreleri karşılaştırdığımızda hiçbir fark olmadığını gördük.
Okey. Bu yani çok güzel. Evet. Peki, ben o zaman önce Sayın Tamer Önder'e çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel bilgilendirdi. Neden simya dediğini de anlamış olduk. Çünkü bambaşka bir şeyle başlayıp bambaşka bir hücre elde ediyorlar. Dinleyicilere de ayrıca ilgilerinden, sabırlarından ve sorularından dolayı teşekkür ediyorum. Bu Bilim Akademisi'nin 2022'deki ilk konuşmasıydı. İnşallah bundan sonra da böyle verimli konu, güzel konuşmalar olacak. Bu konuşmaların sonunda eskiden canlı yapılıyordu konuşmalar. Oysa şimdi maalesef bu şekilde online yapıyoruz. Eskiden bu konuşmalar bittikten sonra konuşmacıya bir ödül verilirdi. Daha doğrusu ödül de değildi de, yani işte bir katıldığına dair, bu panele katıldığına dair bir şey verilirdi. Şimdi onu veremediğimiz için buradan paylaşmak istiyorum. Bir saniye. Evet, bu Bilim Akademisi'nin Sayın Tamer Önder için hazırlamış olduğu poster. Çerçevesi yok ama dijital ortamda çok güzel gözüküyor.
Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim size ve Bilim Akademisi'ne tekrar davetiniz için.
Biz de teşekkür ediyoruz bu güzel akşam için ve çok güzel bilgiler için. Bundan sonra, bir ay sonra başka bir konferansta görüşmek üzere diyorum.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.